Ayrım 25. Dişi Kurdun Rüyaları, Cengiz Aytmatov. Sayfa 230. 5. Kısım. Boz, Calpak Sazgarı'nda Abdiyas'a rastladığı zaman ekibini tamamlamaya çalışıyordu. Bu şehirde o bir yangın söndürme ekibini yönetiyordu. Ama şimdi tamamlamaya çalıştığı ekip ayrı bir iş içindi. Ona Mujunkum'da çalışacak gönüllüleri toplama görevini veren tam adamını seçmişti doğrusu. Kandalov yani Boz eskiden bir inzibat taburunun komutan subayıymış. Belalı bir iş olsa gerek. Bu tür işler için gerçekten ideal bir tip. Bölge yöneticilerine o meşhur et planında yardımcı olur, onları sıkıntıdan kurtarırsa geçmişteki hatalarını unutturacağını, yeniden partiye alınması için üstlerini harekete geçirebileceğini umuyordu. Zaten ona işten el çektirmelerinin sebebi hırsızlık ya da buna benzer bir suç değildi. Kendine göre suçu ufaktı. Evet, onu kulan paralıkla, dipnot oğlancılıkla, zorla ırza geçmekle, rütbesini aşan ayrıcalıklar tanımakla suçlamışlardı. Tamam, bunları kabul ediyordu. Ama o ideoloji bakımından şüpheli, özellikle de yasaklanmış inanç ya da siyasi görüşlere mensup olanlara, döneklere karşı sert davranmış onların ırzına geçmişti. Böylelerine acımamak gerekirdi. Hem sonra bütün bunlar eski hikayelerdi ve şimdi üzerinden bir sünger geçirilebilirlerdi. Zaten ordudan kovuldu diye karısı kendisini terk ettiği için epeyce acı çekmişti. İçmeye de bu yüzden başlamıştı. Evet, evvelce de içiyordu ama çok daha az. Hem ona ihtiyaçları olduğu bu yeni işi vermelerinden de belliydi. Ciddi bir iş vermişlerdi ona ve o da çok kısa bir zamanda takımını kuruvermişti. Geceliğin gara gidip çevreye bir göz atması, birkaç gün içinde iyi para kazanmak için peşinden koşup gelecek züğürtleri, sefilleri bulmasına yetmiş artmıştı. İşte bu şekilde bulduklarından biriydi Kalistratov Abdiyas. Abdiyas onun teklifini paraya çok ihtiyacı olduğu için kabul etmiş değildi. Evine gittiği zaman Inga'yı bulamaması yüzünden kabul etmişti bu işi. Inga'yı bulamamak onu çok üzmüş, bir depresyon geçirmesine sebep olmuştu. Gerçekte bu derece üzülmesine, endişe etmesine sebep olacak bir durum yoktu ortada. Oraya kadar yolculuğu sadece 2 gün sürmüştü. Önce Moskova'ya gitmiş, Moskova havaalanında Alma-Ata'ya bilet bulmak için 1 gün beklemiş, Alma-Ata'dan trene binerek Calpaksaz'a gelmişti. Hastane yakınındaki laboratuvara bitişik küçük eve gelince kapının kapalı olduğunu görmüş ve kilit deliğine sokulmuş kağıtta bir not bulmuştu. Inga bu notta postanede kendisine yazılmış bir mektup olduğunu bildiriyordu. Abdiyas hemen postaneye gidip mektubu almış, küçük meydanda bir sıranın üzerine oturarak ve kalbi heyecanla çarparak okumuştu. Abdiyas sevgilim, evde bulunmayışımı bağışla. Önceden bilseydim haber verirdim ama korkarım telgrafım oraya ancak ayrılışından sonra ulaşmış olacak. Eski kocamın Cambul'da olduğunu, orada çocuğumu benden almak için mahkemeye başvuracağını öğrendim. Bu durumda bir an önce orada olmam gerektiğini anlarsın. Ona hayatımı başka biriyle birleştirmek istediğimi yazmıştım. Böylece istemeden tepki göstermesine sebep oldum. Onunla oğlumla ilgili olarak konuşmalıyım. Senden tekrar özür dilerim sevgili Abdiyas'ım. Belki bu işin şimdi ele alınması daha iyi olacak. Mesele er geç patlak verecekti ve kesin bir çözüme gerek vardı. Eve gelince kapıyı kapalı bulacaksın. Anahtarı bizim laborant Savla Alimbeyova'ya bıraktım. İyi bir kadındır. Laboratuvara gidince sana anahtarı hemen verecek. Benim evim senin evindir. Oraya yerleş ve dönüşümü bekle. Yazık ki şu günlerde Aliye İsmail izinde bulunuyor. Onunla çok enteresan fikir alışverişinde bulunacaktın. Bilirsin seni çok sever ve takdir eder. Bir hafta içinde her şeyi hallederek döneceğimi umuyorum. Igor'u seninle tanıştırmak için sabırsızlanıyorum. Çok iyi anlaşacağınızdan da eminim. Hep birlikte yaşamamızı çok istiyorum. Önce sen ve ben kararlaştırdığımız gibi Cambul'a gideriz. Seni anne ve babamla tanıştırırım. Babamın adı Fyodor Kuzmiç, annemin adı da Veronika Andreevna'dır. Beklenmedik bu aksilikten dolayı sakın canını sıkma. Sabırlı ol sevgilim, işleri en iyi şekilde halletmeye çalışacağım. Senin Ingan. Not, Mesai saatleri dışında gelirsen Bayan Alimbay'ı Abay Sokak 41 numarada bulabilirsin. Kocasının adı Davut Bey Okşanoviç'tir. Abdiyaz bu mektubu bir solukta okumuş ve sonra derin bir düşünceye dalmıştı. Bu beklenmedik engeller karşısında ne yapacağını bilemiyordu. Anahtarı almaya gideceği yerde valizini emanete bırakmak için gara gitti. Sonra yine o küçük meydana dönüp bir yere oturdu. Az sonra da hastanenin yanına döndü. Orada tenha bir sokakta bir aşağı bir yukarı yürümeye başladı. Ekim'in sonlarıydı ve hava soğumuştu. Renksiz gökyüzünde köpüklü dalgacıklar gibi flu bulutlar akıyordu. Sebze bahçeleri ıssız ve çıplaktı. Ağaçlar yapraklarının yarısını dökmüş, kızıl sarı yapraklar yeri örtmüştü. Hafif rüzgarın sürüklediği örümcek ağı kalıntıları da üzüntüsü gittikçe artan Abdiyas'ın yüzüne gelip yapışıyordu. Yakın sokaklar ıssız, hareketsizdi ama demir yolu boyunda büyük bir canlılık vardı. Sayısız yollarda katarlar manevra yapıyor, insanlar her yöne koşuşuyor, hoparlörler bar bar bağırıyordu. Gar bir nabız gibi çarpıyor, mekanik gücüyle muazzam bozkırı eziyordu sanki. Abdiyas bu yaz burada geçirdiği macerayı, kaçakçıların acı akıbetini hatırladı ve düşünceleri onu bir defa daha pişmanlık duyup günah çıkarma konusuna götürdü. Bu konuda düşündükçe bu duygunun sıkı bir şekilde muhakemenin gelişmesine bağlı olduğunu, yaşanılan tecrübeler derecesinde kuvvetlendiğini, düşünme kapasitesini de derinleştirdiğini anlıyordu. Bu duygu insanlara özgüydü ve bu yoldan insan ruhu yücedir, mükemmele, olgunluğa ulaşabilirdi. O halde her ceza işlenen suçtan dolayı pişmanlık da duyurmalı, ıslah etmeliydi. Sırf cezalandırmış olmak için cezalandırmanın değil insan, hayvanlar için bile hiçbir anlamı yoktu. Bu düşünceler pek tabii olarak Abdiyas'ı gara götürdü. Orada o öfkeli polis şefini hatırladı ve içinde gidip onunla görüşme arzusu uyandı. Belki o polis kendisini hatırlar ve genç kaçakçıların akıbetini söylerdi. Ne pahasına olursa olsun onu şiddetli bir baskı altına alan sıkıntıdan biraz kurtulmak istiyordu. Çünkü şimdi gönül ufukları fırtına yüklüydü. Gelecekteki hayatı cambulda olacaklara bağlıydı. Olayların akışını değiştiremeyeceğine göre zihnini başka şeylerle meşgul etmesi iyi olurdu. Ama ne yazık ki bu teşebbüsü de sonuç vermedi. Büronun kapısını çaldığı zaman bir başka polis çıktı karşısına. ''Ne istiyorsunuz?'' ''Şeflerinizden biriyle görüşmek istiyorum.'' dedi Abdiyas. Böyle dediği anda bir sonuç alamayacağını sezmişti bile. ''Hangisini? Burada birkaç şef var.'' ''Maalesef adını bilmiyorum ama görsem tanırım.'' ''Peki ondan ne istiyorsunuz?'' ''Sadece biraz konuşacaktım onunla.'' Polis Abdiyas'ın yüzüne kuşkuyla baktı. ''Pekala, girin bakın, belki içeridedir.'' Abdiyas büroda oturan iki polisi daha önce hiç görmemişti. Orada arkadaşlarının tıkıldığı hücreye bir göz attı ve bomboş olduğunu gördü. Sonra da gülümseyerek özür diledi ve çıktı oradan. Beynini zonklatan düşünceler hala kafasından çıkmıyor, Inga'nın hayali gözlerinden gitmiyordu. Gidip evin anahtarını alma işini de isteyerek geciktiriyordu. Biliyordu ki dört duvar arasında tek başına kalır kalmaz terk edilmiş duygusuna kapılacak, bu duygu büyüyecek, büyüyecekti. Inga'nın ne yaptığını ve ne zaman döneceğini bilmek şartıyla birçok geceyi garda geçirebilirdi. Onun karşılaşacağı güçlükleri de canlandırdı gözünde ve ona hiçbir türlü yardım edemeyeceğine üzüldü. Belki anne ve babası çocuğun iyiliği için eski kocasıyla barışması hususunda ona baskı yaparlardı. Onu buna razı ederlerse kendisinin Priyoska dönmekten başka yapacağı bir işi kalmazdı. Abdiyas Inga'nın kocasının nasıl bir insan olduğunu çok iyi hayal edebiliyordu. Ünlü bir avcı uçağı pilotu olmalıydı. Şatafatlı, apoletli üniforması vardı elbet, en azından bir binbaşıydı. Gerçi Inga rütbelerle, nişanlarla alay ediyordu ama anne ve babası aynı görüşte olmayabilirler, damat olarak parlak geleceği olan bir subayı tercih ederlerdi. Üstelik o damat torunlarının babasıydı. Kendisi ise ne idüğü belirsiz, acayip bir insan. Akşam oluyor, saatler ilerledikçe Abdiyas'ın sıkıntısı büsbütün artıyordu. Loş ve tıklım tıklım dolu holde de hava pek sıkıcıydı ve korkunç bir ormanda kaybolmuş gibi hissediyordu kendini. O kalabalıkta yapayalnızdı. Ağaçların tepesinde sonbahar rüzgarı uğulduyor, kar bulutları yağışa hazırlanıyordu. Belki bu kar onu örtecek, bir iz bile bırakmayacak ve her şey unutulup gidecekti. Birden ölmek istedi. O anda ona artık Inga'nın gelmeyeceğini ya da sadece eşyalarını almak için gelip avcı pilotun yanına döneceğini söyleseler, hiç tereddüt etmeden kendini trenin altına atardı. Boss Skandalov'la karşılaştığı zaman Abdias işte bu ruh hali içindeydi ve Boss onun yıkım içinde olduğunu anlamakta psikoloji yeteneğini de göstermiş oluyordu. Abdias o iç acıları içinde Bozkır'da 2 gün çalışarak yüksek bir ücret alma teklifini hemen kabul etti. Zaten Inga'nın gelmesini beklemek için kollarını kavuşturup oturmaktansa her işi yapmaya hazırdı. Belki biraz para kazanıp döndüğü zaman Inga da gelmiş olurdu. O zaman 2 şey olacaktı. Ya Inga onunla kalırdı, ne büyük mutluluk olurdu bu, ya da giderdi. Yani kendisinin gitmesi gerekirdi. O zaman yaşamak için bütün gücünü toplaması gerekirdi. Ama bu 2. ihtimal çok korkunçtu doğrusu. Boss bu yeni gönüllüyü itfaiyeciler koğuşuna götürdü ve Abdias orada geceyi bir kuşette yatarak geçirdi. Sabah olunca tamamlanan ekip bir kamyona binip Mujunkum yolunu tuttu. Güzel bir kır partisi olmalıydı bu. Ve şimdi Boss Skandalov, Mishash, Kepa, Hamlet Galkin ve yerde Uzukbay Abdias'ı yargılamaya hazırlanıyorlardı. Doğrusunu söylemek gerekirse asıl yargılayacak olanlar ilk 3'üydü. Diğer 2'si dinleyici ya da seyirci durumundaydılar. Hatta bunlar çok zayıf bir şekilde de olsa duruşmanın sertliğini yumuşatmaya çalışıyorlardı. Abdias saygaların katledilmelerine dayanacak güçle değildi. Bir çeşit isteriye kapılarak hayvanları öldürmekten hemen vazgeçmelerini istemiş, ceset toplayıcısı bu sarhoşlara nutuklar çekerek onları Tanrı yoluna davet etmişti. Sonra Galkin ve Uzukbay'ı kendi safına çekmeye çalışmıştı. Tabiata karşı işlenen bu cinayete katılmamalarını, bu katliamın durdurulması için kendisine yardımcı olmalarını istemişti onlardan. Yüce Tanrı'dan af dileyelim diye bağırmıştı onlara ellerini havaya kaldırarak. Onun merhametine sığınalım. Bu dökülen kanlar için nedamet getirelim. Çünkü ruhumuzu yalnız nedamet paklar ve selamete ancak böyle kavuşuruz. Tıpkı son yaz Marşandis treninde haşhaşlarını vagonun kapısından dışarıya attığı zaman olduğu gibi bir umutsuzluk hiddetine, çılgınlığına kapılmış, el kol hareketleri yaparak bağırıyor, onun fal taşı gibi açılan gözleri önünde bütün yeryüzü alevden köpükler arasında kayboluyordu sanki. Dünyanın sonu gelmişti ve sanki o bu sonun başlangıcını yaşıyordu ama bütün çabaları boşuna idi ve gülünçtü. O, rubleye taptıkları için Mujunkum'a gelenleri Tanrı yoluna sokmayı istiyor, Bozkır'ın gerçek sahiplerini katır kutur ezen muazzam ölüm makinesini durdurabileceğini hayal ediyordu. Önlenemez olanı önlemek istiyordu. Bu yüzden Mishash'ın kışkırtıcılığıyla onun üzerine atıldılar, kollarını bağlayıp hayvan ölüleriyle dolu kamyona attılar. ''Orada kal ve geber orospu çocuğu'' dedi Mishash. ''Saygaların ne kadar güzel koktuğunu göreceksin. Haydi şimdi Tanrı'nı çağır da gökten inip seni kurtarsın.'' Akşam karanlığı çökmüştü. Ay kıyameti andıran ve hayvan sürülerine yeri doldurulmaz kayıplar verdiren o sürek avından sonra tarifsiz bir yıkıma uğrayan Bozkır'ın üzerinde yine ışıl ışıl parlıyordu. İnsanlar galip gelmişti. Aralarında yalnız Abdias kurban edilmiş durumdaydı. O uğursuz, o korkunç alkoliklerin oluşturduğu bir mahkeme Abdias'ı yargılayacaktı. Mishash ve Kepa Abdias'ı kamyondan çıkarıp ve sürükleyerek Boss'un önüne götürdü. Boss bir sandalyenin üzerinde tahtına kurulmuş gibi ayaklarını açmış oturuyor, arkasında paltosunun etekleri sallanıyordu. Farların ışığında görüntüsü pek heybetli ve korkunçtu. Hamlet ve Uzukbay ateşin yanında ve ayaktaydılar. Kızarmış antilop kokusu sarmıştı ortalığı. Şimdiden sarhoştular. Birbirlerine dirsek vurarak, kaş göz işareti yaparak, hayvanca sırıtarak alçak sesle bir şeyler söylüyorlardı. Kandalov önünde diz çöktürdükleri sanığa kin dolu bir sesle sordu. ''Pekala, düşündün mü, kararını verdin mi?''
''Ellerimi çözün,'' dedi Abdiyaz.
''Ellerini çözmek mi? Peki ellerin niçin bağlandı, bunu düşündün mü?'' ''Düzeni disiplini bozanların, hainlerin, kaçakların, asilerin ellerini bağlarlar, anladın mı? Asilerin ellerini!''
Abdiyaz bir şey söylemedi.
''Pekala, ellerin çözülecek ve nasıl hareket ettiğini göreceğiz. Çözün şunun ellerini çocuklar, az sonra ihtiyacı olacak.''
''Orospu, seni hiç çözmemeli!'' diye homurdandı
Mişaş ipleri gevşetirken.
''Bunun gibileri gebertmek, yılan gibi ezmek gerekir.''
Serbest kalan Abdiyaz omuzlarının ve kollarının iyice uyuştuğunu anladı.
''Pekala'' dedi Boz, ''işte istediğini yaptık. Şimdi hayatını satın almak için bir şansın var. Önce şundan biraz iç bakalım.''
Böyle derken ona bir vodka kadehini uzatmıştı.
''Hayır, içmeyeceğim.'' ''Geber öyleyse pis köpek!'' dedi Kandalov içki kadehini suratına fırlatarak.
Abdiyaz yerinden sıçradı ama Mişaş ve Kepa üzerine atılarak onu yere çivilediler.
''İçeceksin orospu çocuğu, bunu ben söylüyorum!'' diye gürledi Mişaş. ''Size söylemiştim, bu gibileri çarpmak lazım. Boz, bir daha içki ver, bak nasıl yutturacağım ona bu vodkayı. İçmezse bir köpek gibi gebertirim.''
İçki kadehi Abdiyaz'ın sımsıkı kapanan dişlerine çarpa çarpa kırıldı, ağzı yüzü kanamaya başladı. Kan karışan vodkayı tükürüyor, ellerini ayaklarını kullanarak içmemek için diretiyor, çırpınıyor, Mişaş ve Kepa da döve döve ağzına zorla döküyorlardı içkiyi. Galkin onların etrafında dolanarak inler gibi söyleniyordu.
''Bırakın çocuklar, içmezse içmesin, vodka bize kalır.''
Uzukbay kamyonun arkasına saklanmıştı ve oradan şaşkın şaşkın onlara bakıyor, ne yapacağını bilemiyordu. Ya onlarla olacak ve böylece vodkasız kalmayacak ya da başını bacaklarının arasına sokup o pis işi görmezlikten gelecek karışmayacaktı. Yalnız Boz hiç kımıldamadan duruyordu. Hamlet ona doğru koştu.
''Sana yalvarırım Boz, durdur şunları. Öldürürlerse hepimiz mahkemelik oluruz.''
''Mahkeme mi? Hangi mahkeme? Mujunkum'da mahkeme benim. Onun neden öldüğünü kim nasıl kanıtlayacak? Ölüsü bulunursa önce kurtlar bulur ve karınlarını doyurur. Hiç kimse bir kanıt, bir delil bulamaz.''
Abdiyaz kendinden geçmiş gibiydi ama iki adam hala vuruyor, tekmeliyordu. Şuurunu kaybetmeden önce son hatırladığı şey Inga oldu.
''O ne olacak? Hiç kimse onu benim kadar sevemez.'' demişti kendi kendine.
Sonra duyamaz ve göremez bir hale geldiği zaman yine o bozkırda karşılaştığı dişi kurdun hayalini görür gibi oldu.
''Dişi kurt, kurtar beni!'' dedi yere düşerken.
O sırada Akbar ve Taş Çaynar'ın oraya, inlerinin yakınına ikinci defa geldiklerini Abdiyaz anlaşılmaz bir şekilde hissetmiş ve onun için Akbar'dan yardım istemişti. İki kurt insanların oradan ayrıldığını ümit etmiş olmalıydılar. Bu takdirde yuvalarına çekilir, biraz dinlenebilirlerdi.
Ama o canavar kamyon yine oradaydı ve bağırışmalar, darbe sesleri duyuluyordu. İnsanlar geceleyin bile rahat bırakmıyordu onları.
Hayvanlar geri dönmeye, ayaklarını sürüye sürüye rastgele bir yöne gitmeye mecbur oldular. Ay yorgun bitkin bu hayvanları ancak bir karaltı halinde gösteriyordu. Bu sırada yargılama devam ediyordu. Üç sarhoş yargıladıkları kişinin savunma yapamayacak duruma geldiğini fark etmemişti bile.
''Haydi ayağa kalk pis papaz!'' diye bağırıyordu Mişaş.
Kepa da tekmeliyordu durmadan. Abdiyaz'dan zar zor duyulan bir iniltiden başka ses çıkmıyordu.
Boz nihayet ayağa kalktı, gelip Abdiyaz'ın yakasına yapıştı ve onu yırtıcı bir hayvan gibi sarstı. ''Demek böyle ha, sefil kukla, bizi tanrınla korkutmak istedin ha? Korkacağımızı mı sandın sersem? Bizi kuş beyinli mi sandın? Tanrıyla manrıyla işimiz yok bizim, ne sanıyorsun sen kendini? Biz sadece hükümetin emirlerini yerine getiriyoruz ve senin gibi bir papaz bozuntusu da hükümet planını bozmaya kalkışıyor. Sürüngenin birisin, bir halk düşmanısın sen, halk ve devlet düşmanı. Senin gibi hainlere dünyada yer yok. Bizimle olmayan bize düşmandır. Stalin söyledi bunu.
Senin gibi ayak takımlarını acımadan yok etmek gerekir. Teslim olmayan düşman gebertilir. Sen orduda bu tür bir propaganda yapmaya kalkışsan kurşuna dizilirdin. Kilise pisliği herif, ama toprağımızı daha fazla kirletmene izin verecek değiliz. Hükümet çarkına çomak sokmanın ne demek olduğunu öğreneceksin. Rahip olalım istiyorsun ha? Seni geberteceğim ve senin gibi bir emperyalizm ajanını yok ettiğim için bana teşekkür edecekler. Belki sen Stalin öldü diye senin gibilere artık dokunulmayacağını sanıyordun. Diz çök papaz köpeği, diz çök. Burada emirleri ben veririm. Ya Tanrı'nı inkar edersin ya da senin için her şey biter.
25. ayrımın sonu. Sayfa 239.